Ayrım 6.
JMA yani Federal Ordu, komünist devrimin yarattığı, varoluşunu bu devrime borçlu bir orduydu. Rejim Yugoslavya'da da çökecek olursa doğal olarak ordu da birlikte çökecekti ve ordu mensupları sadece güçlerini değil, yıllardır elde etmiş oldukları tüm avantajları da kaybedeceklerdi böylece. Çok parti bir sistemle demokrasiye geçilmesi hem devletin hem de askerlerin gücünün sonunu getirecekti. Kim isterdi oturduğu dalın kesilmesini? JNA, Slovenya'da seçimler biter bitmez yeni hükümetin işbaşı yapmasından sadece 2 gün sonra Slovenya'nın yerel savunma gücünü silahsızlandırmaya başlamıştı. Uzun bir süre bu işten Sloven hükümetinin haberi olmadı. Nasıl olsundu? Slovenya'nın Savunma Bakanlığı makamında sadece 2 yıl önce orduya ait gizli bilgileri yayınladığı için askerlerin hapse attırdığı Janez Janša oturuyordu ve JNA komutanları ondan her şeyi gizliyorlardı. Sonya, Nimeta'nın başına dikildiğinde yüzünde çok komik bir ifade vardı. "Nimo, bir şey söyleyeceğim ama inanmayacaksın," dedi. Sloven Cumhurbaşkanı Milan Kucan, bizim Ivan'ın bile ne zamandır bildiği şeyi daha yeni öğrenmiş. JNA'nın marifetlerini yani. Sen işe bak. Dünyada her şeyi önce haberciler duyar, dedi Nimeta. Haber oluşmadan önce de bizim Ivan duyar. Kucan, yerel güçlere JNA'ya bundan böyle tek bir silah bile teslim etmemeleri için kesin emir vermiş. Silahların depolandığı yerleri polis koruması altına almış. Evet ama geç kalmış, diye lafa girdi bu. Janša, onlar uyanana kadar Slovenya'nın elindeki silahların yarısından çoğunu JNA'ya verdiklerini itiraf etti bile. Ya, nereden öğrendin bunu, diye sordu Nimeta. Ben evvelki gün neredeydim ha? Ljubljana'da mıydın, dedi Sonya. Elbette, siz burada kıçınızın üstünde otururken ben gizli istihbarat peşinde koşuyordum. Bir şey daha öğrendim ki buna bayılacaksınız. Bu raporu biz hazırlıyorduk hani, dedi Sonya. Ama ben sizden birkaç adım daha öndeyim kızlar, dedi İbo. Janša kendi savunma gücünü JNA'dan tamamen bağımsız kılmak istiyor. Ona kalsa bir gün içinde tüm bağları koparacakmış. Oysa Kucan daha temkinli davranmak istiyormuş. Cumhurbaşkanı ile savunma bakanının aynı görüşü paylaşmamaları hükümet içinde işleri zorlaştırıyormuş. Zaten bu adamın arası Janša'nın mahkumiyetinden beri hiçbir zaman tam düzelememişti. Janša hep Kucan'dan kuşkulandı o mahkumiyet olayında, dedi Nimeta. Arkasında halkın desteği ve kamuoyundaki itibarı olmasaydı zor atardı onu savunma bakanlığına Kucan. Birbirlerini hiç sevmezler. Gerçekten de Janša, Milan Kucan'a güvenmediği için ona danışmadan, el altından silah satın alıp silahları azar azar ülkeye sokmaya başlamıştı. Günü geldiğinde elinde silahlı bir ordusu olacaktı. Yani Slovenya yapacağı referandum sonrasında halkın oylarıyla Yugoslavya'dan kopup bağımsız devlet olduğunu ilan ettiğinde. Eylül ayında Yugoslavya'nın savunma bakanı Veliko Kadijević, yerel savunmaların JNA'nın kontrolü altına girdiğini açıkladı. Federal Cumhuriyetlerin savunma güçleri bundan böyle JNA'nın yani federal ordunun kontrolüne geçecek ve silahlarını orduya teslim edeceklerdi. Slovenya JNA ile çatışmaya hazırdı. Hem Batı ülkelerinin desteğinden emindi hem de Milošević ile pazarlıkta anlaşmış işini yoluna koymuştu. Slovenya, Hırvat ve Boşnak sınırları içinde kurulacak Sırp devletlerine destek verecek, karşılığında Sırplardan anlayış görecek, bağımsızlığına kavuşacaktı. Kendini özgür kılacak referandumun yapılacağı tarihi gönül rahatlığı içinde beklemekteydi. Ama Hırvatistan bu duruma hazırlıksız yakalandı. Tuđman'ın elinde 15 bin adet tüfek ve 1 adet kurşun geçirmez personel arabasından başka silahı yoktu. Çaresizlikten polis kuvvetlerini orduya dönüştürme çabası içine girdi. Ayrıca hızla silahlanması ve polisin içindeki Sırplardan kurtulması gerekiyordu. 6 cumhuriyetin hepsinin güvenlik güçlerinde Sırplar çoğunluktaydı. Bu sayısal üstünlük Milošević'in uzun vadeli görüşüyle 80'li yıllardan beri yavaş yavaş hayata geçirilmişti ve aynen Yugoslav ordusunda olduğu gibi cumhuriyetlerin güvenlik güçlerinde de çoğunluk nihayet Sırplara kaydırılmıştı. Milošević'in yıllar içinde saman altından su yürüterek başarmış olduğu bir dengesizlikti bu. Hırvatistan'ın Savunma Bakanlığı'na getirilen Martin Spengeli bu işin hızla çaresine bakmaya karar verdi. Hatta Tuçman'ı bile irkilten ve şaşırtan bir hızla. Hırvatistan sınırları içinde çok kısa bir zamanda binlerce Sırp kendilerini işsiz buluverdiler. Polis güçleri Hırvatların eline geçti. Binlerce gönüllü Hırvat genci polis merkezlerinde gerektiğinde askercilik oynamak üzere yetiştirilmeye ve silah kullanmayı öğrenmeye başladı. Silahlarsa dış ülkelerde yaşayan Hırvatların parası ve organizasyonuyla müthiş bir nakliyat ağı içinde kişilere ait özel otolarla, kamyonetlerle, araba vapurlarıyla, teknelerle taşınıp yerlerine ulaştırılmaktaydı. Spengeli, Hırvatistan içinde bulunan kışlalarda ülkenin davasına baş koymuş genç Hırvat subaylar bulunuyor ve bir ayaklanma olduğunda onlara izleyecekleri yolu öğretiyordu. Nimeta, Hırvatistan'daki gelişmeleri yüreği ağzında takip ediyordu. Orada bir savaş çıkarsa, Stefan orduya katılmasa bile gazeteci olarak çatışmanın ortasında bulurdu kendini mutlaka. Ondan uzun zamandır haber almamıştı. Zagreb'deki siyasi gelişmeleri öğrenmek için bile aramamıştı onu. Yaşam tempoları o kadar hızlanmıştı, savaş rüzgarları o kadar sert esmeye başlamıştı ki kimse işinden başını kaldırıp yüreğinin sesini dinleyecek zamanı bulamıyordu. Nimeta bu tempoya minnettardı. İşinin çok olmasına rağmen ailesiyle daha sıkı bağlar kurmuştu son zamanlarda. Burhan eskiye nazaran daha fazla evde oluyor, kinine hemen hemen hiç gitmiyor, çocuklarına daha çok vakit ayırabiliyordu. Akşamları sofra başında toplandıklarında bir zamanlar olduğu gibi sevecen, sıcak bir aile oluşturuyorlardı. Bu sofralarda en çok Hana sıkılıyordu. Çünkü eskisi gibi onun anlattığı okul hikayelerini dinlemiyordu büyükler. Ağzından her çıkan lafı hayran hayran dinleyen anneannesi bile onu susturuyor, sadece memleket meselelerini konuşan annesiyle babasını duymak istiyordu. Hep son durumlar üstüne konuşuyorlardı. Slovenya'da şu oldu, Hırvatistan'da bu oldu. Ona yüz veren sadece Bozo kalmıştı evde. Kedi de başka hiç kimsenin ilgisini çekmeyi başaramadığı için Hanı'nın bacakları arasında dolanıp duruyordu. Yine akşam yemeği için masanın etrafında toplanmışlardı. Anneannesi uzun zamandan beri yapmadığı hurmacık tatlısını pişirmişti o gün. Hana yemekten önce tabağı dadanıp bitirmesin diye büfenin üstündeki tatlı tabağını göz hapsine almıştı Raziye Hanım. Sonunda Hırvatistan ve Yugoslavya kaçınılmaz olarak karşı karşıya gelecekler dedi babası. Kadijević, Hırvat polisinin elindeki tüm silahlara el koymak isteğinde. Hırvatistan bu isteği geri çevirmiş, doğru mu bu Nimeta? Keramet Hırvatlarda değil, Amerika'da. Silahların teslim edilme süresi dolunca Milosevic orduyu alarma geçirecekti. Ve Hırvatistan'daki polislerin tüm silahlarını zorla alacaktı. Ama Amerikan elçisi Sırplara asla askeri güç kullanmamalarını söylemiş. Hem de çok sert bir dille. Sırplar şimdilik geri adım attılar, dedi annesi. Haberleri kaçırmamak için koşup televizyonu açtı Fiko. Hana hariç bütün aile heyecanla haberleri beklediler. Anne, sen bu haberleri önceden bildiğine göre ne diye izliyorsun ki bir kez daha, diye sordu Hana. Yanıt alamadı. Anne, anne, sen neden sunmuyorsun haberleri? Eskiden ne güzel sunardın, diye lafa girdi bu kez. Annen akşamlarını ailesinin yanında geçirmek istiyordu ondan kızım, dedi babası. Ama ben annemi seyretmeyi seviyorum. Şımarma Hana, kes sesini de haberleri dinle, dedi Fiko. Kendini bir şey zannediyorsun, boyun daha da uzadığı için, diye yanıtladı Hana. Dizlerinde okşayıp durduğu Bozo'yu Fiko'nun kucağına attı. Size kedi alanın hayvan sevgisi nedir bilmeyen çocuklar, diye azarladı Raziye Hanım. Haberler verilirken lütfen sessiz olun. Nefeslerini tutup haberleri dinlediler. Haber sonrasında Nimeta, aslında Milosevic de şu aşamada ordunun top tüfek işe girişmesinden yana değil, dedi. O askerler gibi Yugoslavya'yı birleştirmeyi değil, tam tersine Sırplar için büsbütün bölmeyi düşünüyor. Bu nedenle de Slovenya bağımsızlığını ilan ettiği takdirde buna itiraz etmeyeceğini bildirmiş kucağına. Slovenya'nın ne yapacağı umurunda bile değildir, diye fikir yürüttü Burhan. Sırp azınlık yok ki Slovenya'da. Aralarında anlaşmışlar. Milosevic, Slovanya'yı serbest bırakırsa kucağında Hırvatistan konusunda onun istediği gibi oy kullanacakmış. Elbette kullanır. Kuçan'ı hiç ilgilendirmez Hırvatların iç işleri. O sadece kendi cumhuriyetini kurtarmaya bakıyor. Ama Tudjman hırstan deliye dönmüş, dedi Nimeta. Milosevic ve Kuşan ona sormaya gerek bile görmeden aralarında karar veriyorlar diye. Baba, bana da anlatsana şu işi, tam anlayamadım. Fiko hep özel izahat isterdi nedense. Hana boyu bu kadar uzayacağına biraz da aklı uzatsa diye düşündü. Sırık hep aptal aptal sorular sorar dururdu ağabey. Hırvatistan'ın, Kin'in, Krajina bölgelerinde Sırplar çoğunluktadır oğlu. Eğer Tudjman Hırvatlar için özellik isterse bu bölgeleri gözden çıkarmak zorunda kalacak. Buralarda bir Sırbistan Cumhuriyeti kurulması için Milosevic yıllardır plan üstüne plan yapıyor, diye anlattı Burhan. Kuçan'la bile bu yüzden anlaşmış, baksana. Sen benim sırtımı kaşı, ben de seninkini hesabı. Hanna'nın bu bitmez tükenmez Hırvatistan laflarından içi sıkılıyordu. Hiç neşesi kalmamıştı akşam yemeklerinin. Ne zamandır şakalaşmıyorlardı. Onu ilgilendiren hoş şeylerden konuşmuyorlardı. Yeni öğrendiği şarkıları bile dinlemek istemiyorlardı bu büyükler. Ne oluyormuş, söylesene bana da, dedi Hanna. Fiko'nun koluna yapışmış çekiştiriyordu. Sen küçüksün, anlamazsın. Hiç de değil, bal gibi anlarım. Hadi söyle. Kuçan kendi kıçını kurtarmak için Milosevic'le pazarlık yapmış, dedi Fiko. Anladın mı? Çabuk odana git, hemen şimdi, diye bağırdı Burhan. Bu ne biçim konuşmak büyüklerinin yanında? Ne güzel örnek oluyorsun kardeşine. Fiko kıpkırmızı oldu. Raziye Hanım oh olsun der gibi başını iki yana sallarken Hana ateşe körükle gitmek için kuşanın kıçı, kuşanın kıçı diye bir şarkı tutturmuştu bile. Bu lafı bir daha duyarsam ağzına biber sürerim. Çabuk sen de odana git. İkinizi de görmesin gözüm, dedi Nimeta. Arsız kedini de götür, diye seslendi Raziye Hanım odadan itiş çıkış çıkan çocukların arkasından. Pist pist, çekil ayaklarımın altından. Çorabımı kaçırdın yine. Allah'ın cezası kedi. Burhan gülmemek için kendini zor tutarak, bu evin kedisi de çocukları da terbiyesiz, dedi. Anneleri evin dışında çalışan çocukların terbiyeleri eksik olur elbette, dedi Raziye Hanım. Nimeta cevap vermemek için dudaklarını ısırdı. İçine burnunu sokamadığı bir iş hayatı, ondan bağımsız bir dünyası var diye kıskanıyor muydu acaba annesi onu? Bu evde üç değişik görüş hüküm sürüyor diye düşündü. Çalışan kadınlara saygı duyan ama kendi karısını evinde isteyen kocam, çalışan kadın fikrinden nefret eden annem ve ne istediğini bilmeyen ben. O günlerde Yugoslavya'da üç değişik görüş hüküm sürüyordu. Ülkeyi tek bir bütün olarak tutmakta ısrarlı ordu, başka cumhuriyetlerin topraklarında yaşayan Sırpları Sırbistan'a bağlamaya kararlı Milosevic ve Yugoslavya'dan ayrılmayı kesinlikle kafaya koymuş olan Slovenya ve Hırvatistan. Bir de henüz ne istemesi gerektiğini bilmeyen ama bir iç savaşı önlemek için elinden geleni yapmaya hazır Bosna vardı. Ve ne istediğini çok iyi bilen Milosevic, Hırvatistan'ın silahlarını JNA'ya teslim etmesi için 10 günlük süre tanımıştı. 25 Ocak günü Nimeta Burhan'ı ofisinden aradı. Çok telaşlıydı. Burhan, neler oldu biliyor musun? Milosevic orduya Kinin'deki Sırpları korumak üzere harekete geçmesini emretmiş. Kadijevic ise federal cumhuriyetlerden gereken onayı almadıkça ordunun harekete geçmeyeceğini bildirmiş. Tüm delegeleri Belgrad'a çağırmış Milosevic. Saat 2'de toplanıp ordunun Hırvat polisini silahsızlandırma operasyonunu oylayacaklar, dedi kocasına. Ben saat 3'e doğru evde olacağım Nimeta. Önemli bir gelişim olursa beni habersiz bırakma, dedi Burhan. Başta Hırvatlar olmak üzere tüm Yugoslavlar nefeslerini tutup beklediler. Aceleye getirilen toplantıya Sloven, Boşnak, Sırp, Kosova, Vojvodina ve Montenegro delegeleri geldiler. Kosova, Vojvodina ve Montenegro delegeleri zaten Sırpların çantasındaki kekliktiler. Onlar ordunun hemen harekete geçerek Slovenya'daki ve Hırvatistan'daki yerel güçleri dağıtması yönünde oy kullandılar. Slovenya delegesinin kendi cumhurbaşkanıyla Milosevic arasındaki gizli anlaşmadan dolayı elleri bağlanmıştı. Paçayı kurtarmak için bir kavga çıkarıp oy kullanmadan kapıyı vurup gitti. Bosna delegesi red oyu kullandı. Milosevic olanlara inanamıyordu. Her türlü tezgahı kurmasına rağmen başaramamıştı. Gerekli 5 oyu bulamadığı için Kadijevic harekete geçmeyi reddediyordu. Toplantı Sırplar için hüsranla bitti. Sonuçta Kadijevic kanunlara illa da uymak istediği, Hırvatistan'daki gizli silahlanmayı bildiği halde zamanında müdahale edemediği ve Milosevic'e karşı geldiği için onun kara defterine yazıldığı ve defterinin dürülmesine çok az bir zaman kaldı. Milosevic kararlıydı. Slovenlerin ve Hırvatların Yugoslavya'dan kopuşunu engelleyemeyecekti ama Hırvatistan sınırları içinde onun indinde Sırp toprağı olarak değerlenen yerleri asla Hırvatlara bırakmayacaktı. Ayrıca Yugoslavya'yı ilgilendiren kararlar alınırken her bir cumhuriyetten teker teker onay istemek Milosevic'e göre değildi ve bu durum hemen düzeltilmeliydi. İki şeye daha karar vermişti Milosevic. Hırvatistan topraklarında olmalarına rağmen Krajina ve Kinin ordu beğense de beğenmese de onun koruması altına gireceklerdi. Yani Sırbistan'a katılacaklardı ve ordu ne pahasına olursa olsun sadece ve sadece onun emri altına alınacaktı. Ordunun da buna pek itirazı olmayacaktı doğrusu. Çünkü federal bütçenin %55'i orduya ayrılıyordu. Slovenya'nın federasyondan kopacağı ayan beyan belli olmuştu. İleride tüm gücü kesinlikle elinde tutacak olan Milosevic'le iyi geçinmenin ordu için sayısız faydaları vardı. Mart-Haziran 1991. Nimeta elinde faks mesajıyla koştu koridorda. Kapıyı bile vurmadan Ivan'ın odasına daldı. Nimeta'nın yüzündeki karmakarışık ifadeyi görünce "Hayrola?" dedi Ivan. Faksı hiçbir şey söylemeden uzattı Nimeta. "Mirsa'da yolladı," dedi. Faks aralarında kararlaştırdıkları şifrelere göre hazırlanmıştı. "Ekibi toplantı odasına çağır ve bana biraz zaman ver," dedi Ivan. Belgrad kaynıyordu. Öğrenciler hükümetin basını ve televizyonu kontrol altına tutmasına, ırkçı ve faşist eğilimlerine karşı gösteri düzenlemişlerdi. Revolucije bulvarı atlı, köpekli polisler ve tanklarla doluydu. Polisin dövdüğü, copladığı öğrencilerin çığlıkları silah seslerine karışıyordu. Her tarafa gözleşi bombalarının mide bulandıran gaz kokusu sinmişti. 17 yaşında bir lise öğrencisi polis tarafından vurulmuş olarak bir kan gölünün içinde yatıyordu. 4 yıl önce Kosova'da yaşayan Sırplara "sizi hiç kimse dövemez" diye bağıran Milosevic eleştiriye dayanamadığı için şimdi kendi halkının üstüne tankları salıyor, polise kendi gençlerini dövdürtüyor, kurşunlatıyordu. Televizyon muhabirleri masanın etrafında toplandıklarında Ivan "olacağı buydu" dedi. Belgrad televizyonunu avcunun içine almış, istediği gibi kullanıyordu Milosevic. Sırpları önce Kosovalı Arnavutlara, sonra Slovenlere, sonra da Hırvatlara karşı nefretle besledi durdu. Kendi sınırları içinde ise ne rekabete ne de muhalefete tahammülü var. Televizyonu muhalefete karşı da kullanmaya kalkınca silahı geri tepti. "Ateşle oynadığını yeni yeni fark ediyor," dedi Matt. "Ölen, yaralanan var mıymış?" diye sordu Sonya. "Ölü sayısı şimdilik tek ama düşünsene Sonya, ölen 17 yaşında gencecik bir çocuk," dedi İbo. "Mirsada ile hatları açık tutun," dedi Ivan. "Bu cehenneme gitmeye gönüllü var mı?" Geçmiş yıllarda Bosna dışındaki görevlere, özellikle de Hırvatistan'a gidişlere balıklama atlayan Nimeta'dan ses çıkmadı. "Ben kameramı yükleneyim mi?" diye sordu Med. "Biraz daha bekleyelim gelişmeleri," dedi Ivan. Öğrenciler tutuklanan muhalefet lideri Draşkoviç'in serbest bırakılmasını, Duşan Miteviç'in Belgrad televizyonundan hemen atılmasını ve İçişleri Bakanı'nın istifasını istemişler. "Milosevic ölse Miteviç'in başını vermez," dedi Nimeta. "İki şeytanın ittifakı bu. Televizyon avcunun içinde olmasa Milosevic zor gelirdi bulunduğu yere." "Öyle bir verir ki," dedi Ivan. "Milosevic kendi çıkarı için anasının bile başını verir." Yürüyüşü takip eden hafta boyunca öğrenciler Terazije'deki 19. asırdan kalma çeşmenin etrafında kamp kurdular. İstekleri yerine getirilene kadar kalkmamacasına oturacaklardı orada. Belgrad'ın liberal görüşlü aydınları gecelerce demokrasi mücadelesi veren öğrencilere yemek, içecek ve battaniye taşıdılar. Yazarlar, profesörler, oyuncular, sanatçılar el ele tutuşarak barış şarkıları söylediler. Çeşmenin üstünde oluşturdukları bir platformdan halka nutuklar attılar. Sırbistan'ın diğer bölgelerinden yollanan destek telgraflarını, mesajlarını okudular. 11 Mart'ta Mirsada'dan bir faks daha geldi. Milosevic sonunda öğrenci hareketlerinin tüm Sırbistan'a yayılmasından korktuğu için öğrenci temsilcileriyle görüşmeyi kabul etmişti. İbay ve ekibi heyecanla Mirsada'dan telefon beklediler. Sonunda bekledikleri telefon geldi. "Anlat çabuk," dedi Ivan. "Ah Ivan, anlatacaklarıma inanamayacaksın. Milosevic en iyi aktör madalyasını hak ediyor bence," dedi Mirsada. Öğrenci ayaklanmasının lideri olan genç Milosevic tarafından kabul edilmişti. Masanın bir ucuna o ve arkadaşları, diğer ucuna Milosevic oturmuşlardı. Aradaki geniş mesafeyi gür sesiyle kat etmeye çalışarak gençlere ustaşelerden, ülkeyi bölmek isteyen ayrılıkçı Arnavutlardan ve daha pek çok tehlikeli unsurlardan söz etmişti Milosevic. Öğrenciler hiç oralı olmamış isteklerini sıralamışlardı. Milosevic bu istekleri yerine getirecek gücü olmadığını öne sürmüştü. Mirsa da olayları anlatırken gülmeye başlamıştı. "Sonra ne olmuş biliyor musun Ivan?" "Ne olmuş?" "Odanın sigara dumanından dolayı çok havasız kaldığını ileri süren bir başka öğrenci pencereyi açmak için izin istemiş. Ve pencere açılır açılmaz odaya dışarıda tempo tutarak avaz avaz bağıran insanların sesi dolmuş. Sloba sattım, sloba sattım." Mirsa da öğrencilerin Milosevic ile görüşmesini ayrıntıları anlattıktan sonra sustu. "Şimdi ne olacak?" dedi Ivan. "Sıkı yönetim kararı almak için tüm federal başkanları bir araya toplamaya çalışıyorlar," dedi Mirsada. "Sizi dakikası dakikasına haberdar edeceğim Ivan." 13 Mart'ta muhalefet lideri Draškovič serbest bırakıldı. Mitrović için de görevden uzaklaştırılma sözü verildi. Öğrenciler davalarını kazandıklarını sanıyorlardı. Aslında kazanan her zamanki gibi Milosevic olmuştu. Halkın protestosu karşısında bir daha asla gerim atmaması gerektiğini öğrenmiştim.